Ayrım 9. Sıfır noktasındaki kadın. Neval el-Sedavi. Sayfa 80. Şirkette 3 yıl geçirdikten sonra bir fahişe olarak ben de dahil bütün kadın memurlardan daha saygın olduğumu, bana daha fazla değer verildiğini kavradım. O zamanlar tuvaleti olan bir evde yaşardım. İstediğim zaman girer, kapısını kilitlerdim. Kimse de bana çabuk çık demezdi. Bedenim otobüsteki diğer bedenler arasında ezilmezdi. Önümden, arkamdan kimse sarkıntılık etmezdi. Fiyatım ucuz değildi. Ücretimi arttırarak Nil kıyısında araba gezintisi önererek ödenemezdi. Müdürümün sevgisini kazanmak ya da şefin öfkesinden kaçınmak için de bedenimi kullanmazdım. Bu 3 yıl boyunca amirlerimden hiçbirinin bana elini sürmesine izin vermedim. Hayli yüksek bir fiyata alıştıktan sonra düşük fiyatla küçük düşmeye hiç niyetim yoktu. Birlikte yemek yemek ve Nil kıyısında arabayla gezinti yapmak tekliflerini bile reddetmiştim. Uzun bir günün ardından eve gidip uyumayı yeğliyordum. Her gece bir yemek daveti almak, iyi bir sicil edinmek ya da salt kendilerine kötü davranılmasından kurtulmak, başka bölümlere gönderilmemek, haksızlığa uğramamak için bedenlerini, gayretlerini sunacak kadar saf olan kızlara acıyordum. Şeflerden biri bana bir teklifte bulunsa, onurumu ve itibarımı diğer kızlardan üstün tutuyorum sanmayın ama fiyatım onlardan çok daha yüksektir derdim. Kadın memurların işlerini yitirmekten, fahişelerin yaşamlarını yitirmekten korktuğundan daha çok korktuklarını fark ettim. Kadınlar işlerini kaybedip fahişe olmaktan korkarlar. Çünkü fahişelerin yaşantısının kendilerinkinden iyi olduğunu bilmezler. Böylece yaşama, sağlıklarına, bedenlerine ve akıllarına ilişkin hayali korkularının bedelini öderler. En değersiz şey için bedellerin en büyüğünü öderler. Hepsinin kendilerini çeşitli fiyatlara satan fahişeler olduğunu, en pahalı fahişenin en ucuz fahişeden daha iyi olduğunu biliyordum artık. İşimi kaybedersem, onunla birlikte ancak komik bir ücreti, üst düzey yetkililerin kadın memurlara bakarken gözlerinde okunan hor görmeyi, otobüste hissettiğim erkeklik organlarının o aşağılayıcı baskısını ve sabahları tuvaletin önündeki uzun kuyrukta beklemeyi kaybedeceğimi biliyordum. İşimi kaybetmemek için pek de çaba göstermiyordum. Belki de sırf bu yüzden benimle ilgilenmeye başladılar. Onların dikkatini çekmek için özel hiçbir şey yapmıyordum. Tam tersine, birbirleriyle rekabete giren onlardı. Böylece benim onurlu bir kadın, saygın bir memur, hatta şirketteki en onurlu, en saygın kadın olduğum dedikodusu yayıldıkça yayıldı. Erkeklerin hiçbir zaman benim gururumu kırmayı başaramadığı, tek bir yetkilinin bile bana boyun eğdirtip bakışlarımı yere çevirtemediği de söylendi. Ama her şeye karşın, İşimi seviyordum. Kadın arkadaşlarımla buluşuyordum orada, konuşuyorduk. Bürom oturduğum odadan daha iyiydi. Tuvaletlerin dışında kuyruk yoktu. Siz içerideyken de kimse dışarıdan acele etmeniz için seslenmezdi. Şirket binasında iş günü bitince eve dönmeden önce biraz oturduğum küçük bir bahçe vardı. Bazen sıkıcı odama, pis arka sokaklara ve kokan tuvaletlere olabildiğince geç dönmek için gece basıncaya dek orada oyalanırdım. Bir gün bahçede otururken memurlardan biri beni gördü. Hareket etmeyen, insan boyutlarında bir gölge görünce bir an ürktü. Yaklaşmadan seslendi. "Kim var orada? Kim oturuyor orada?" Üzgün bir sesle "Benim Firdevs" dedim. Yaklaşınca beni tanıdı. Orada tek başıma oturmama şaşırdı. Çünkü ben şirketteki en iyi memurlardan biriydim. En iyi memurlar da iş biter bitmez evlerine giderdi. Yorgun olduğum için biraz dinlenmek istediğimi söyledim. Yanıma oturdu. Adı İbrahim'di. Kısa, tıknaz, kıvırcık siyah saçlı ve kara gözlüydü. Karanlığa karşın bana bakan, beni inceleyen gözlerini görebiliyordum. Ne zaman başımı çevirsem beni izliyor, gözlerini bana dikmiş, bir an bile ayırmıyordu. Yüzümü ellerimle kapadığım zaman bile ellerimin arasından gözlerimi görüyormuş gibi geliyordu bana. Ama kısa bir süre sonra ellerimi tutup yavaşça yüzümden çekti. "Firdevs, Firdevs, lütfen ağlama. Bırak da ağlayayım," dedim. "Seni hiç ağlarken görmemiştim. Ne oldu?" "Hiç, Hiçbir şey. Olur mu? Mutlaka bir şey olmuştur. Nedenini bilmiyorum. Yeni hiçbir şey olmadı. Yanımda sessizce oturdu. Kara gözlerinin geceye daldığını, gözyaşlarının parıltılı bir ışıkla aktığını görebiliyordum. Dudaklarını kısıp zorlukla yutkundu. Gözlerindeki ışık birden kayboldu. Geceliğin yalazlanan alevler gibi gözleri bir parlayıp bir sönüyordu. Dudaklarını kısıp yutkundu ama iki damla yaş gözlerinden taştı. Yavaşça iki yana süzüldü. Bir eliyle yüzünü örttü, diğeriyle bir mendil çıkarıp burnunu sildi. "İbrahim, ağlıyor musun?" diye sordum. "Hayır Firdevs." Sonra mendilini gizleyip zorlukla yutkunarak gülümsedi. Bahçe derin bir sessizliğe gömülmüştü. Çevrede tek bir ses, tek bir kıpırtı yoktu. Gökyüzü aysız, güneşsiz bir karanlığa bürünmüştü. Yüzümü ona doğru çevirdim. Göz göze geldik. Bana bakan kapkara iki yuvarlağın çevresinde apak iki halka. Gözlerine bakmayı sürdürdükçe ak daha ak, kara daha kara oldu. Sanki yerde de gökte de bulunmayan gizemli bir kaynaktan alıyorlardı ışıklarını. Çünkü toprak gece örtüsüne bürünmüştü. Gökyüzünde ise ona ışık verecek ne ay ne de güneş vardı. Gözlerimi gözlerine diktim. Uzanıp elini elime aldım. Birbirine dokunan ellerimizin yarattığı duygu tuhaf, apansızdı. Bedenimi uzak ve derin bir hazla, anımsayabildiğim zamandan, bilincimin erişebildiği zamandan bile daha gerilere uzanan bir hazla titreten bir duyguydu bu. Bir yerlerde hissedebiliyordum onu. Varlığımın ben doğduğum zaman doğan ama ben büyürken büyümeyen bir parçası gibi. Bir zamanlar bildiğim ama doğarken geride bıraktığım bir parçası gibi. O an bir anım geldi aklıma. Dudaklarım konuşmak üzere aralandı ama sesim çıkmadı. Anım aklımdan uçup gitmişti. Yitirmek üzere olduğum ya da o an sonsuza dek yitirdiğim değerli bir şeyin anısıyla çılgın gibi atan korku dolu yüreğim sarsıldı, durayazdı. Parmaklarım yeryüzünün en büyük gücü bile gelse onu oradan çekip alamazmış gibi şiddetle İbrahim'in eline yapıştı. O geceden sonra ne zaman karşılaşsak dudaklarım dilimin ucundakileri söylemek için aralanırdı. Yüreğim korkuyla ya da korkuya benzer bir duyguyla atardı. Yanına gitmek, elini tutmak isterdim. Ama o bana hiç dikkat etmeden işe gelip giderdi. Kazara gözleri bana takıldığında diğer kadın memurlara bakışından farklı olmazdı bakışları. İşçilerin katıldığı büyük bir toplantıda onun adaletten ve yönetimin sahip olduğu ayrıcalıkların kaldırılmasından söz ettiğini işittim. Arkadaşlarımla birlikte onu coşkuyla alkışlayıp elini sıkmak için uzun süre kapıda bekledik. Sıram geldiğinde bir an elini tutup gözlerine baktım. Masamda otururken tahta yüzeye ya da elime dalgınlıkla İbrahim yazar, iç avludan geçtiğini görür görmez fırlayıp yanına gitmeye davranırdım. Ama bir dakika kadar sonra yeniden yerime otururdum. Arkadaşım Fethiye beni birkaç kere yerimden kalkıp otururken yakaladı. Yanıma gelip kulağıma fısıldadı. "Neyin var Firdevs?" "İbrahim her şeyi unuttu mu?" diye sordum. "Neyi unuttu mu?" "Bilmiyorum Fethiye." "Canım kızım, düşler dünyasında yaşıyorsun." "Hiç de değil Fethiye, bir şeyler oldu biliyorum." "Ne oldu?" Ona olup biteni anlatmaya çalıştım ama nasıl açıklayacağımı bilmiyordum. Daha doğrusu söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Anımsayamayacağım bir şey olmuş, daha doğrusu hiçbir şey olmamış gibiydi. Gözlerimi kapayıp olayı yeniden yaşamaya çalıştım. Yalnızca apak iki halkanın çevrelediği kapkara iki yuvarlak belirdi gözlerimin önünde. Ben baktıkça büyüyüp irileştiler. Kara yuvarlak dünya kadar büyüdü. Ak halka ise insanın içine işleyen güneş kadar büyük bir kütleye dönüştü. Gözlerim akla karanın içinde artık yoğunluklarından ikisini de algılayamaz hale gelene kadar kayboldular. Gözlerimin önündeki imgeler birbirine karıştı. Annemle babamın, Vafea ile Fethiye'nin, İkbal ile İbrahim'in yüzlerini birbirinden ayıramıyordum artık. Gözlerimi sanki kör oluyormuşum gibi panik içinde açtım. Fethiye'nin yüz hatlarını hala görebiliyordum. Yeryüzünün karanlığına ya da güneşin parıltılı beyazına karşın orada duruyordu. "İbrahim'e aşık mısın?" diye sordu. "Yoo," dedim. "O zaman neden adının her geçişinde titriyorsun?" "Ben mi? Asla. Asla titremiyorum. Hep abartırsın Fethiye. İbrahim iyi bir insan ve devrimci. Biliyorum ama ben küçük bir memurdan başka bir şey değilim. İbrahim benim gibi bir zavallıya neden aşık olsun? Şirkette İbrahim'in başkanı olduğu devrimci bir komite kuruldu. Komiteye katılıp gece gündüz tatillerde bile çalışmaya başladım. Gönüllü bir işti. Artık ücretimi sorun etmiyordum. Sabahları tuvaletin önündeki uzun kuyruk beni sıkmıyor, çevremdeki bedenlerin baskısı aşağılayıcı gelmiyordu. Bir gün İbrahim otobüsün peşinden koştuğumu görüp küçük arabasını durdurdu ve bana seslendi. Yanına oturdum. Hemen sonra, "Sana hayranım Firdevs. Şirkette senin kadar zeki, enerjik ve ikna gücü fazla 5 kişi olsaydık dünyada yapamayacağımız şey kalmazdı," dedi. Hiçbir şey demedim. Küçük çantamı göğsüme bastırıyor, yüreğimin deli gibi çarpmasını önlemeye, soluklarımı yatıştırmaya çalışıyordum. Ama kısa bir süre sonra hala kesik kesik soluduğumun farkına vardım. Duygularımı gizlemek amacıyla gerçeği daha çok açığa çıkaran bir özür mırıldandım. Otobüsün peşinden koşayım derken soluk soluğa kaldım. Ne yapmaya çalıştığımı anlamış olmalıydı çünkü hiçbir şey demeden yalnızca gülümsedi. Kısa bir süre sonra, "Doğrudan eve gitmek mi istersin yoksa bir yerde oturup konuşalım mı?" diye sordu. Soru beni şaşkına çevirdiğinden düşünmeden yanıtladım. "Eve gitmek istemiyorum." Sonra yaptığım hatayı onarmak için bir çırpıda ekledim. "Uzun bir günden sonra yorgunsundur herhalde. Belki eve gidip dinlensen daha iyi olur." "Belki seninle biraz konuşmam daha iyi olur. Tabii yorgun değilsen, eve gidip dinlenmeyi yeğlemiyorsan." Ne dediğimin farkında olmadan yanıtladım. "Dinlenmek mi? Dinlenmenin ne demek olduğunu hiç bilmedim." Güçlü sıcak eliyle elimi tuttuğunu hissettim. Tepeden tırnağa titriyordum. Saç diplerim bile ürpermişti sanki. Sakin bir sesle, "Firdevs, ilk karşılaşmamızı anımsıyor musun?" diye sordu. "Evet. O günden beri seni düşünüyorum. Ben de seni. Duygularımı gizlemeye çalıştım ama artık yapamıyorum. Ben de." O gün her şeyden konuştuk. Ben çocukluğumu, geçmişte olanları anlattım. O da çocukluğundan ve geleceğe ilişkin düşlerinden söz etti. Ertesi gün gene buluşup bu kez her konuda daha serbestçe konuştuk. Ona kendimden bile gizlediğim ve görmeyi reddettiğim şeyleri anlattım. İbrahim de bana karşı çok içtendi. Hiçbir şey gizlemedi. Üçüncü gün beni küçük evine götürdü. Geceyi onunla geçirdim. Uzun süre sakin sakin konuştuktan, söylenebilecek her şeyi söyledikten sonra birbirimize sıkıca sarıldık. Tüm dünya avucumun içindeydi sanki. Büyüyor, genişliyor gibi geliyordu bana. Güneş de eskisinden çok daha parlaktı. Çevremdeki her şey, tuvaletin önündeki sabah kuyruğu bile parlak bir ışıkla çevrelenmişti şimdi. Otobüsteki insanların gözleri artık sarı ve donuk bakmıyor, tersine yeni bir ışıkla parlıyordu. Aynaya baktığımda gözlerim iki mücevher gibi pırıl pırıl parlıyordu. Bedenim tüy gibi hafifti. Bütün gün yorulmadan ya da uyuma gereksinimi hissetmeden çalışıyordum. Bir sabah iş arkadaşlarımdan biri yüzüme bakıp endişeyle sordu. "Neler oluyor Firdevs? Neden? Yüzün değişmiş. Ne demek istiyorsun? Sanki gizli bir ateşle yanıyor gibisin." "Aşığım." "Aşık mı? Sevmek ne demek biliyor musun?" diye sordum. Üzgün üzgün, "Hayır," dedi. "Zavallı," dedim. "Seni zavallı kadın, yanılgılar içindesin," dedi. "Aşk diye bir şeyin varlığına inanıyor musun?" "Aşk beni bambaşka bir insan yaptı. Dünyayı harikulade kıldı." Konuşurken sesinde derin bir hüzün vardı. "Düş dünyasında yaşıyorsun. Bizim gibi meteliksiz kadınların kulaklarına fısıldanan aşk sözlerine inanıyor musun? Fakat o bir devrimci. Bizim için iyi bir yaşamdan yoksun bırakılan herkes için savaşıyor. Gerçekten zavallısın. Sen onun toplantılarda söylediklerinin doğru mu olduğunu sanıyorsun?" Kızarak "Yeter," dedim. "Gözlerine kara gözlükler takıp sonra da güneşi göremediğini söylüyorsun." Güneş yüzüme vuruyordu. Çevremdeki aydınlığa ve sıcaklığa göz gezdirdim. Onu her zamanki saatte avluda göreceğimi biliyordum. Gözleri yeni, tuhaf bir parlaklıkla güneş ışığını yansıtıyordu. Bakışları bana farklı geldi. Başka birinin gözleriyle bakıyormuş gibi kendimi yabancı hissettim. Ona doğru koştum. Ama çevresinde elini sıkarak onu kutlayan kadınlı erkekli bir grup vardı. Kalabalıkta beni görmedi. Kulaklarıma tuhaf bir titreşimle gelen şu sözleri işittim. Dün müdürün kızıyla nişanlandı. Akıllı bir oğlan, her şeye layık, parlak bir geleceği var. Şirkette hızla yükselecek. Söylenenleri duymamak için kulaklarımı kapadım. Çevresindeki neşeli gruptan uzaklaşıp şirketin kapısından çıktım. Ama eve gitmedim. 9. ayrımın sonu. Sayfa 88.